36. bölüm, sayfa 231. Oliver Stone. 15 Eylül 1946. Milliyeti Amerikalı. Burcu Başak. En önemli filmleri: Müfreze 1986, Wall Street 1987, JFK 1991. Sözünüzü: sinemayı seviyorum ama sinema endüstrisi 5 para etmez. Aktör Gary Oldman bir keresinde Oliver'ı prize takın, tüm New York'a 2 hafta yetecek elektrik enerjisi sağlasın demişti. Hiperkinetik lafı Müfreze, JFK ve bir dizi diğer politik ve kutuplaştırıcı filmin akademik ödüllü yönetmenini tarif etmenin yanına bile yaklaşamaz. Stone, 80'li yılların başında kokain kullanmayı bıraktığını söylemektedir. Ancak telaşlı davranışları ve açıkça dile getirdiği komplo teorileriyle uzun yıllardır aralıksız kullanmaya devam ediyormuş gibi bir izlenim yaratmaktadır. Hayatta vardığı nokta, haşhaş dumanın içinde kaybolmak ve ikna edicilikten uzak, JFK suikast teorileri üretmekten çok farklı olabilirdi. William Oliver Stone ya da göbek adının fazla kadınsı olduğunu düşündüğü için kendisine uygun gördüğü ismiyle Bill Stone, ayrıcalıklı bir çocuktu. Babası Louis Stone, New York City'nin zengin borsacılarındandı. Borsa, Wall Street filmindeki Gordon Gekko karakterini yaratırken babasından yola çıkmıştı. Huysuz ve duygusal açıdan mesafeli Louis Stone, Oliver'a hiç yakınlık göstermez. Sarılmak veya da öpmek yerine oğluyla soğuk bir iş adamının yaptığı gibi el sıkışmayı tercih ederdi. Annesi Jack Coelin biraz daha iyiydi. O da gündüzleri Manhattan sanat ortamında gezinerek geçirirdi. Stone'a göre çocukluğu sürekli terk edilmişlik içinde geçmişti. Kendi haline bırakılan Stone, çareyi yaratıcı uğraşlara yönelmekte buldu. Kuzenlerini oynattığı hikayeler, oyunlar ve piyesler yazdı. Hatta gösterileri için giriş ücreti bile aldı. Annesi onu bir kere şöyle tarif etmişti: Oliver liderdi. Kuzenleri de onun işlerini yapardı. Kendi bildiğini okumayı huy edinmişti. Stone, 14 yaşındayken Pensilvanya'da yatılı okula gönderildi. O okuldayken anne babası boşandı. Babasının sadakatsizliklerini öğrenen Stone, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığının farkına vardı. Ki bu farkındalığın hayatında önemli bir rolü olacaktı. Daha sonra en meşhur filmlerinin bazılarında da kendini gösterecek olan görünenin altında hep başka bir gerçek arayan komplocu dünya görüşü bu şekilde oluştu. Yale Üniversitesi'nde geçen istikrarsız bir yıldan sonra okulu bırakarak Vietnam'a İngilizce öğretmenliği yapmaya gitti. Amerika'ya döndükten sonraki hayatı sıkıcı ve belli bir amaçtan yoksundu. Böylece 2 yıldan kısa bir süre içinde tekrardan Güneydoğu Asya yollarına düştü. Ancak bu kez Amerikan ordusunda bir piyadeydi. İdealist er Bill Stone, madde bağımlılığı ve bir bedel ödemek zorunda kalmadan insan öldürmenin yarattığı sarhoşlukla birkaç aylık savaş deneyimlerinin sonucunda kendi tabiriyle bir vahşi bir hayvana dönüşmüştü. Bu macerasını daha sonra 1986 yılında çektiği yarı otobiyografik başyapıtı Müfreze'de anlatacaktı. Stone, savaştan sert ve öfkeli bir adam olarak döndüğü ülkesini artık tanıyamadığını dile getiriyor. Teklif gelse kara panterlere katılırdım, öldürmeye hazır bir radikaldim diyordu. Öfkesini yönlendirebileceği bir arayış içinde New York Üniversitesi'nin film okuluna kaydoldu. Burada hocası Martin Scorsese'ydi. 1971 yılında mezun olduktan sonra geçinebilmek için taksi şoförü ve Zeros kuryesi olarak çalıştı. Aynı zamanda film sektöründe kendine yavaş yavaş bir isim oluşturmaya başladı. Yıllarca senaryolar yazan Stone, 1978 yılında Gece Yarısı Ekspresi ile en iyi uyarlama senaryo dalında akademi ödülü kazanarak sonunda turneyi gözünden vurdu. Stone, 1981 yılında bir Hollywood filmi çekmeyi denedi. Michael Caine'in görevinden ayrılan elleriyle insanları öldürmeye başlayan bir çizgi roman sanatçısını canlandırdığı The Hand adlı çöp korku filmini çekti. Hatta Stone da kurbanlardan biri olarak ufak bir rolle kamera karşısına geçti. Şaşırtıcı bir şekilde yönetmenlik kariyeri bu filme kurban gitmedi ve kısa aralıklarla art arda Müfreze, Borsa ve Doğum Günü 4 Temmuz gibi eleştirel ve ticari yönden çok başarılı filmler çekti. Stone, 90'larda JFK ve benzer temalı Nixon ve The Doors gibi kendi kafasındaki gerçeklere göre uyarlanmış politik içerikli biyografik filmler çekmeye başladı. Bu filmler ve 2008'de çektiği V, aynı zamanda Fidel Castro ve Hugo Chavez'i açıkça desteklemesi, Stone'un basında kendi politik gündemine göre gerçekleri çarpıtmaktan çekinmeyen solcu bir kaçık olarak yansıtılmasına sebep oldu. Uyuşturucu kullanımına verdiği aleni destek, doğal olarak sağ kanadın pek hoşuna gitmedi ve şer ekseninde yönetmenler arasında Michael Moore'un hemen altında yerini aldı. Kafası güzel Oliver. Stone, uzun süreli kokain alışkanlığını 1981 yılında Yaralı Yüz'ün senaryosunu yazarken geçici olarak Fransa'ya yerleşerek tamamen sonlandırdığını belirtmektedir. Ancak bu tüm uyuşturucuları terk ettiği anlamına gelmiyor. Ara sıra marihuana ve haşhaş kullanmakta olup dinleyen çıkarsa halüsinasyon yapan maddelerin erdemlerini anlatmaktan geri kalmamaktadır. Ayahuasca'yı seviyorum. Güney Amerikalı yerler tarafından uzun zamandır kullanılan doğal bir halüsinojen demişti. LSD ve peyote'yi de sevdim. Hatta LSD'yi öyle çok sevmiştim ki bir keresinde babamın şarabına bile katmıştım. Onu mahvetmek istemiştim diye anlatıyor. Kafasını allak bullak etmek istedim. Louis Stone durumu hemen fark ederek bu işin oğlunun başının altından çıktığını anlamış. Stone, neyse ki gayet sakin karşıladı diye hatırlıyordu o günü. Yaşlı adam, sonraki birkaç saatini bahçedeki ağacın dalında sallanarak ve Afrikalı kadınlar ve davullarla dolu halüsinasyonlar görerek geçirmiş. Biraz kurabiye ve sütle rahatlayacak, son anda dünyaya geri dönmüş. 1993 yılında New Mexico'da kiralık bir kamyonette katil doğanlar için lokasyon keşfine çıktıklarında, Stone özel zulasını yine paylaşarak yapımcısı Jane Hamster ve ekipten bazı kişilere halüsinatif mantar vermiş. Yolculuk sırasında polis barikatıyla karşılaşan kafası güzel, orta yaş grubu başı belaya girmek üzereymiş. Hızlı düşünen Stone, Hamster'ı bir koşu Kentucky Fried Chicken restoranına yollamış. Hamster, tuvalete koşarak mantarların üstüne sifonu çektiğini tahmin ettiğimiz anı, çekim sürecini anlattığı anlarından şöyle tarif etmiştir. Araç parkına geri döndüğümde yandaki araziye bir baktım ki Oliver süet pilot ceketinin kanatlarını açmış, ileri geri koşup rüzgara kapılmaya çalışıyor. Ha, iyi diye düşündüm. Bu görüntü polisleri başımızdan atacaktır. Hiç akıllıca değil. Stone, 90'lı yılların başlarında akıllı uyuşturucu denilen bir amino asidi yüksek dozda alınca ölümle burun buruna geldi. Normal doz olan 2 çay kaşığı yerine onun boyutunda bir adamı öldürmeye fazlasıyla yetecek miktarda 2 yemek kaşığı kadar içti. Masasının başında anında kendinden geçti. Ancak ara sıra yaşanan baygınlıklara alışkın olan asistanları, nefes alışları yavaşlayana kadar onu saatlerce kendi haline bırakarak ambulans çağırmadı. Sağlık ekibi geldiğinde şuursuz yönetmeni canlandırmak için kalbine elektroşok uygulandı. Stone uyanmayınca en yakın acile götürülerek kendine gelene kadar midesi yıkandı. Uyandığında bir baktı ki başında bir hemşire elinde penisini tutarak bir bardağı işitmeye çalışıyor. Nerede olduğunu ve oraya nasıl geldiğini bilmeyen Stone, işemem lazım, işemem lazım diye ciyakladı. Sonraki açıklaması şöyle. Ofisimdeydim. Sonra bir anda kendimi çıplak vaziyette hastanede buldum. Beyazlar içinde hiç tanımadığım bir kadın penisimi tutmuş, eline işemem için bağırıyordu. Tuhaftı. Stone yatıştırıldı ve yavaş yavaş dünyaya tekrar dönene kadar hastaneden bırakılmadı. Kaçakçının günlüğü. Uyuşturucu kullanımı nedeniyle arada bir Stone'un başı polislerle derde giriyordu. 1968 yılının Kasım ayında Vietnam'dan döneli henüz 2 hafta olmamışken ABD-Meksika sınırında 57 gram Vietnam marihuanası bulundurmaktan tutuklandı. Nezarete alınarak federal suç olan kaçakçılıktan San Diego hapishanesine atıldı. Pislik içinde bir zeminde uyuyarak 2 hafta boyunca hiç gelmeyen kamu avukatını bekledi. Sonunda bir telefon görüşmesi yapmasına izin verildi. Babasını arayıp bir iyi bir de kötü haber taktiğini kullanarak Vietnam'dan döndüm ama hapisteyim dedi. Rezil olmaktan korkan Louis Stone bir avukat ayarladı ve o da adaletin menfaatini gözeterek davanın düşmesini, Stone'un sicilinin temiz kalmasını sağladı. Başarı, Stone'un Zula'sının yanında taşıma sevdasına pek engel olmadı. 1999 yılının Haziran ayında yönetmen tekrar yakalandı. Bu defa üstünde haşhaş, meprobamat ve ayrıca günümüzde FDA tarafından yasaklanan etkili bir kilo kaybı toniği olan fenpenin bileşen maddeleri fenfluramin ve fentermin bulundu. Beverly Hills'teki evinin yakınlarında uyuşturucu etkisi altında araba kullanırken polisler tarafından durduruldu. Savcıyla uzlaşarak uyuşturucu tedavisi görmeyi ve bir rehberlik programına devam etmeyi kabul etti. Ancak uyuşturucuyu kullanımını açıkça savunan biri olduğu göz önünde bulunduğunda kimin kime rehberlik yaptığı belirsizliği korunmaktadır. Kırılma noktası. Stone'un 1993'te karısı Elizabeth ile yaşadığı boşanma davası çetrefilli bir hal aldı. Bunun bir sebebi de Stone'un çetrefilli ilişkileri olan tutkusuydu. 12 yıllık beraberlikleri, karısının bilgisi olmadan birçok kadınla yaşadığı kaçamaklardan dolayı bozuldu. Elizabeth Stone, kocasının Elle dergisine verdiği röportajda erkeklerin önüne gelenle yapma içgüdüleri üzerine ettiği iştahlı lafları okuyup, yazıya eşlik eden Avustralyalı top model Elle MacPherson'la samimi pozları görünce en sonunda sadakatsizlikleri kafasına dank etmiş oldu. Kendisini kesinlikle aldattığı kanısına vararak kocasının günlüğünü okudu. Oliver Stone günlükte yıllardır birçok kadınla yaşadığı evlilik dışı ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde tarif ediyordu. Karısı anında boşanma davası açtı. Alemci Robert Downey Jr.'a göre Oliver Stone ile bir cumartesi gecesi geçirmek, milattan sonra 26 yılında Pagan Roma'da bir gece geçirmek gibidir. Hollywood'un en sıkı alemcilerinden olan yönetmenin uyuşturucu etkisi altında gerçekleşen eğlenceleri genellikle şiddet ve mala zarar vermek suretiyle doruk noktasına ulaşmaktadır. Los Angeles'ta katıldığı bir parti sırasında kafası güzel Stone, ev sahibesi tuvaletteyken kapıyı kırıp içeri girdi ve "Ne boktan yer burası? Adam gibi bir kapın yok mu?" diye bağırdı. Stone'un V adlı filmin çekim sonu kutlaması ise Shreveport, Louisiana'da polislerin oyuncular John Brolin ve Jeffrey White'a biber gazı ve şok tabancasıyla saldırdığı bir bav kavgasıyla sonuçlandı. Any Given Sunday'sin çekimleri sırasında Cameron Diaz, Stone'un başka bir kadınla başta flört ettiğini gördüğünde ona fiziksel saldırıda bulunup "Ben senin sürtük hayranlarından biri değilim. Resmen hareme dönmüş burası." diye bağırdı ve kederlenerek ağlamaya başladı. Stone, varoş karısı gibi davranmayı kes deyince Diaz sırtına zıplayıp kafasına vurmaya başladı. Oscar'lı yönetmen, "Alın şu manyak orospuyu," diye inledi. Ertesi gece hiçbir şey olmamış gibi birlikte başka bir kulüpte eğlenmeye devam ettiler. "Benim için ağlama. Beni bu filmden çıkar yeter." Stone, The Doors filmiyle Kertenkele Kral Jim Morrison'ın hayatını çekmeden önce cinsel yönden kışkırtıcı bir diğer pop ikonu olan Madonna ile birlikte çalışmaya kalkıştı. Asıl planı doğum günü 4 Temmuz filminden sonra Andre Lloyd Webber'ın müzikali Evita'yı filme uyarlayarak başrol Evie Peron'u Madonna'ya oynatmaktı. Yıpratıcı yönetmen ve dik başlı pop yıldızının uyumsuzluğu daha en baştan aşikardı. Madonna, Webber'ı hayretler içinde bırakarak bestecinin bazı şarkılarını tekrar yazmak istediği gibi Stone'dan da senaryonun son hali için onayının alınmasını talep etti. Madonna'nın taleplerini anlamsız ve yönetmenliğine karşı kişisel bir aşağılama olarak gören Stone, bu işbirliğini daha fazla sürdüremeyecek hale geldi. "Dedim ki, konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Öyle değil mi?" O da ayrıldı. Ardından rol için Meryl Streep'i ayarlamaya çalıştı. Ancak Streep çok fazla para istedi. Sonunda uğursuz projeden vazgeçti ve onun yerine Doors biyografisini çekti. Evita nihayetinde yönetmen Alan Parker tarafından çekildi ve Madonna da başroldeydi. Film gösterime girince Stone, Madonna'nın performansı hakkında oldukça sert ve sivri dilli bir değerlendirmede bulundu. "Eva Peron hem bir fahişe hem de bir azizeydi," diyordu yönetmen. Madonna fahişeyi oynamış da azizeyi becerememiş. Stone o zamandan beri deli kraliçeye sataşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. "Madonna tuvalet kağıdı gibi," yorumunu yapmıştı bir keresinde. "Dünyadaki tüm dergi kapaklarında o var. Değeri düştü." Müzik cahili. 1960'lar karşı kültürün uzmanı sayılan Stone, filmlerinde popüler müzik kullanımıyla büyük beğeni toplamaktadır. Ancak Katil Doğanlar'ın yapımcısı Jane Hamster, filmin yapım sürecinde yazdığı Killer Instinct kitabında Stone'un rock'n'roll bilgisinin hiçe yakın olduğunu anlatır. Hamster, birlikte gittikleri bir konserde Rolling Stone'un efsanevi gitaristi Keith Richards'ın kim olduğu hakkında pek fikri olmadığını görünce şoka girmiştir. Hamster, Stone'a bir Velvet Underground klasiği olan Switch Jane'in Cowboy Jockey yorumunun yer aldığı karışık bir kaset verdiğinde Stone, Cowboy Jockey versiyonun orijinal olmadığını öğrenince çok şaşırmıştı. Başka bir versiyon daha mı var diye sormuştu. Bir keresinde Genesis grubunun solistinin lehinde yapmış olan Peter Gabriel'le yemekte olan Stone, Gabriel'in kim olduğu hakkında en ufak bir fikre sahip değil gibiydi. Stone'un Gabriel'i hayatı boyunca Jefferson Airplane'ın baş vokalisti Chris Licks'le seks yapmayı arzuladığını anlatması, rock müzikle ilgili heyecanlandığı tek andı. Oturan Başkan Stone'un George W. Bush biyografisi, W. gişede göçmüş olabilir. Ancak bunun sebebi yaratıcı bir reklam kampanyası yapılmaması değildi. Lionsgate'in yöneticisi, Tim Pelton'un internet için hazırlattığı reklam görselinde, George W. Bush rolündeki Josh Brolin, Rodin'in düşünen adam heykelini andıran bir pozla tuvalette oturuyordu. Oturan Başkan, başlıklı reklamı gören Stone, bunun filmini ucuzlattığını, kendisini de ahmak gibi gösterdiğini düşündüğü için çılgına döndü ve anında reklamı kaldırdı. Ancak Palin kararlıydı. Pazarlama kampanyasının daha agresif olması gerektiğinden emin bir şekilde filmin yapımcılarından Moritz Borman'a gitti. Borman, ona reklamı sürdürmesi ve Stone'a da söylememesini önerdi. Film gösterime girip eleştirmenler ve seyirciler tarafından ipi çekilene kadar Stone'un oturan başkan kampanyasının devam ettiğinden haberi olmadı. Bölüm 36 sonu, sayfa 238.